Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, Rahmet Pınarı Ramazan-ı Şerif'in feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Fıkıh saatinde bugün ibadetlerimizin sıhhatini ve helal rızık hassasiyetlerini konuşmak üzere Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin inşallah.
Allah razı olsun. Hocam bugün fidyeden borsa ve altına kadar zekatın inceliklerini, ticari hayattaki helal haram hudutlarını ve nikah akdini mütalaa edeceğiz. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin.
Amin inşallah.
Dinleyicilerimizi. Hocam müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii buyurun.
Fidye nedir? Hangi durumlarda gerekir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Fidye yapılamayan bir ibadetin yerine ikame edilen, yapılan bir başka ibadet türü diyebiliriz. Yani bu bir tarif değil, yani kitabi bir tarif değil de. Şöyle düşündüğümüz zaman fidye nerelerde gerekir? Bu sonuca varıyoruz. Yani bir ibadet var, yapmamız gereken bir şekil var. Onu yapamıyoruz. Ve onun yerine de bu fidye dediğimiz bir belli miktarda yardım ediyoruz. Hmm. Yani sadaka veriyoruz. Şimdi bu bir de birinin yerine geçme. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kesmek üzere niyetlendi ya. Orada Cebrail aleyhisselam bir koçla geliyor.
Evet.
Ve İbrahim diyor, bırak sen rüyana sadakat gösterdin. Onu değil, bunu kes.
Hmm.
Ve orada ayette ve fedeynahu bi zibhin azim diyor. Ve fedeynahu. Yani biz o İbrahim'in yerine büyük bir koç kurbanlık verdik. Veya İsmail'in yerine. İsmail'i onunla kurtardık anlamında. Aynı kökten geliyor fidye o. Şimdi daha çok derdi ne anlaşılıyor fidyede? Ramazan'da orucunu tutamayan bir kimse. Farz olan bir orucu tutamayan bir kimse. Onu kaza edecek imkanı da olmuyorsa, özellikle bu yaşlılar için ve hastalar için söz konusu olur. Her bir gün için tutamadığı her bir gün oruç için bir fitre miktarı sadaka vermesidir. Fidye budur. Ama sadece Ramazan orucuyla ilgili değil. Mesela yeminini bozan kişi. Mesela bir kimse ne yapıyor? Yemin ediyor bir şey yapmak için. Fakat yapamıyor. O zaman onun yerine bir ceza tereddüt ediyor. Veya yeminini bozuyor diyelim, yapamıyor demeyelim, bozuyor. Onun yerine bir ceza tereddüt ediyor. O da nedir? Önce bir köle azat etmektir ki zamanımızda köle yok.
Yok.
Onu geçiyoruz. İkinci sırada da 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak veya giydirmek.
Hmm.
İşte buna da fidye deniyor.
Fidye.
O ceza o.
Hmm.
Buna gücü yetmiyorsa, maddi gücü, o zaman 3 gün oruç tutuyor.
Hmm.
Yani demek ki o zaman fidyeni diyelim, bir kimsenin vaktinde tutamadığı bir orucu kaza etme imkanı olmadığı takdirde o orucun yerine kaim olmak üzere her bir gün için bir fitre miktarı bir fakire sadaka vermesi. Vermesi demektir. Bu verilen sadaka da fidye deniyor.
Fidye.
Mesela o şu tavsiye ediliyor. Sizin yediğinizin ortalaması da bir fidye ifadeleri de kullanılıyor.
Hmm. Bu fitre miktarı tabii en az olarak.
Tabii. Yani bir defa bu bizim programlarımızda fitre miktarı dediğimiz zaman en azıdır.
Hı hı.
Ki bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında 240 liradır.
240 lira.
Ama bu dediğimiz gibi en azıdır.
Azami miktarı 240.
Üstü biraz da insanlar kendi maddi durumuna göre vermeliler. Yani hatta şu bazı, gerçi bu fitreyle ilgili değildir, başka alanlarda kendi yediklerinizin ortalamasından ifadesi kullanılır. Hı. Ama bu şeyle, fitreyle ilgili değil, başka alanlardaki bazı fidyeyle ilgili.
Eyvallah. Peki hocam, oruç fidyesi kimlere verilebilir?
Şimdi zekat kimlere verilirse fidye, fitre onlara verilir.
Zekat kimlere verilir diyelim o zaman.
O zekat bir defa bir ibadet olduğu için zekat.
Hı hı.
karşıda verdiğimiz kişinin Müslüman olması lazım. Bir. İki, zekat veren kişinin usul ve furuğu olmaması lazım. Yani ne demek usul ve furuğu? Alt nesli ve üst nesli. Ona alt boy, üst boy mu diyorlar, bir şey diyorlar zaman.
Evet,
yani çocukları, torunları, çocukların torunları. Bunlar olmaması gerekiyor. Yukarıya doğru anne baba, dedenine, bunlardan olmaması gerekiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, zekat verdiği kişi fakir olmalı. Peki fakir nedir? Fakirliğin ölçüsü nedir?
Ölçüsü nedir?
Burada fakirliğin ölçüsü kişinin gelir durumuna göre zorunlu ihtiyaçları çıktıktan sonra geriye elinde 80.18 gram altın değerinde malının olmamasıdır. Eğer böyle ise bu kimseye zekat verilebilir, fitre verilebilir. Yalnız şu önemli, zekat vermesi için kişinin o en alt sınır nisap dediğimiz 80.18 gram malın zekata tabi mallardan olması lazım. Yani altın, gümüş, para, ticaret eşyası olması lazım. Ama zekatı alamama için bu şart yok. Yani herhangi bir türden bir kimsenin o zorunlu ihtiyaçlar çıktıktan sonra, bir de borçları çıktıktan sonra 80.18 gram altın değerinde tarlası, bağı, bahçesi, ikinci bir evi varsa eğer, veya ihtiyacı olmayan ikinci bir arabası varsa bu kimseye zekat verilmez. Dolayısıyla fidye de verilmez.
Fidye de verilmez. Eyvallah hocam. Hocam, zekat vermenin belli bir zamanı var mıdır denmiş. Yani genel özellikle Ramazan ayı içerisinde veriliyor. Çünkü bazıları Ramazan içerisinde veriliyor falan.
Yok, şart değildir. Bir defa zekatın, verdiğimiz zekatın geçerli olması için zekatı verdiğimiz zamanda, esnada elimizde zekata tabi ve yeterli malın mevcut olması lazım. Yani kendisine zekatın sebebinin gerçekleşmesi lazım. Mesela şöyle diyelim, bir kimse Ramazan'ın başında,
evet,
ihtiyaçları çıktıktan sonra 85 gram altını var. Şimdi buna zekat farz oldu. Ama hemen vermesi şart değil. Fakat birkaç gün sonra da verebilir. Üzerinden bir ay geçtikten sonra da verebilir. Bir sene geçtikten sonra da verebilir. Yani zekatın verilen, zekat yerine geçmesi için verilen bir malın, zekat niyetiyle verilen bir malın zekat yerine geçmesi için o verdiği esnada kendisine zekat vermenin farz olması lazım. Ama farz olması deyince üzerinden sene geçmesi değil. Elindeki mevcut varlığın 80.18 gram altın üzerinde, altın veya üzerinde olması lazım. Böyle bir durumda iken artık istediği zaman zekatını verebilir.
Bir yıl mühlet var, bir yıl içerisinde.
Şart değildi. Yani bir yıl içerisinde de verebilir. Bir yıl dolduktan sonra da verebilir. Yani şimdi bizim Hanefi mezhebinde zekatı sene dolar dolmaz vermek mecburiyeti yok. Daha sonra da verilebilir. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Eğer zekatı dolduğu halde zekatı vermez de o malı kendisi tüketirse, o zaman borç olarak onun omuzunda durur. Borç olarak.
Borç olarak.
Fakat o mal telef olursa, yani bir afata maruz kalmış, telef olmuş, o zaman zekat düşer. Yani buna şöyle diyoruz biz, zekatın farz oluşu fevri midir yoksa terakhi midir?
Nedir hocam bunlar?
Yani fevri demek hemen farz olur olmaz vermek, verme zorunluluğu demek.
Evet.
Diğer mezheplerde bu var. Yani sene doldu, hemen peşinden vermek lazım.
Vermek
bazı mezheplere
bazı
göre. Hanefi mezhebine göre öyle değil. Sene doldu, vermedi, bir ay sonra verdi, altı ay sonra verdi, günaha girmez. Zekatı vermiş olur ama bu süre içerisinde, sene dolduktan sonra o malı tüketirse kendisi. O takdirde o zekat borcu zibetinde hala duruyor. Vermesi lazım. Onun zekatını vermesi lazım ileri zamanlarda da. Ama o mal telef olursa kendisi, ithaf edilmemiş. Yani mesela bir felakete maruz kalmış, bir afata maruz kalmış, çalınmış. O zaman o zekatı vermemişse onun zekatı düşüyor.
Düşüyor.
Bu yani. Hanefi mezhebine göre konuşuyor.
Hanefi mezhebine. Bu da hocam çokça sorulan sorulardan biri. Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi diye sorulmuş.
Şimdi bu hisse senedi çok çok yönlü bir şey.
Evet.
Bir hisse senedi değil, ne diyoruz? Mesela borsadan hisse senedi alıyoruz.
Evet. Bir şirketin hissesine
ortak oluyoruz. Bir şirketin hissesine ortak oluyoruz. O şirket ne işle uğraşıyor?
Kazancını nereden sağlıyor?
Yani ticaretle mi uğraşıyor? Üretimle mi uğraşıyor? Mesela sanayi kuruluşu mu? Yoksa bir ticari kuruluş mu? Bu bir. İkincisi, bu hisse senedini alan kişi orada ortaklığını devam ettirmek üzere mi alıyor? Yoksa alıp satmak üzere? Yani alıyor, pahalanınca satıyor. Hmm. Bu amaçla mı alıyor? Yani ticaret için mi alıyor, yatırım için mi alıyor?
Evet.
Bunların her birine göre hüküm değişir. Eğer hisse senedi ticaret malı ise, yani ticaretle uğraşıyorsa o hissesini aldığı şey, şirket, o zaman o şirketin senedini alan kişi kendi hissesi oranında zekat verecek.
Hmm.
Yok, sanayi ile ilgili bir şeyin, şirketin, holdingin neyse senedini alıyor. O zaman bakıyoruz ne amaçla almış. Ticari ama satmak üzere mi almış? Satmak üzere aldıysa bu o kişinin senedinin o genel varlıktaki payı neyse, 10.000'de 1 mi? 100.000'de 1 mi? Her neyse.
Evet.
Onun değeri neyse onun değerinden zekat verecek. Ama şey içindeyse, satmak için ticari amaçla değil de yatırım amacıyla, hı hı, yani orada ortaklığını sürdürmek amacıyla almışsa, o takdirde o sanayiye ait zekat nasıl ödeniyorsa öyle ödeyecek ki o da biraz, hmm, mesela duran varlıklar var, bir de dönen varlıklar var diyorlar. Duran, evet, varlıklar ne demek? O şeyin, şirketin arazisi, fabrikası, makinası, evet, efendim kullandığı araçlar vesaire, ham maddesi, bütün bunlar çıktıktan sonra geriye kalan mamul maddenin ve ham maddenin,
evet,
onundan payına düşenin zekatını verecek.
Evet.
Yani biraz kolay hesaplanabilecek bir şey değil, evet, belki ama.
Biraz detaylı bir mevzu.
Yani bunu isteyenler yapıyor, yani vermek, evet, isteyenler verebiliyor.
Hocam, altının nisabı ve birbirinden farklı ayarlardaki altınların zekatında hangi ölçü esas alınır?
Şimdi altının ölçü oluşunda veya zekatla ilgili yönünde altının iki yön var. Bir, kendisine nin zekatı. Yani elde altın var.
Evet.
Onun zekatı konusu var. Bir de ticaret mallarına ölçü olma yönü var.
Hı hı.
Mesela ne diyoruz biz? Zorunlu ihtiyaç ve borç çıktıktan sonra 80.18 gram altın değerinde malı varsa diyoruz, ticaret malı, ona zekat gerekir diyoruz. Peki bu 80.18 gram altın hangi ayar altından olması lazım? Çünkü bugün altın deyince 14 ayar var, 18 ayar var, 22 ayar var, 24 ayar var. Bu ve bunların hepsinin TL karşılığı farklı.
Evet, farklı.
Ha, şimdi ticaret mallarına ölçü olacak olan altın 24 ayar olması lazım.
Hmm.
Mesela şimdi bu altın fiyatları falan şey oluyor. Orada yazar listede, işte 22 ayar bilezik der. İşte tam der, yarım der, çeyrek der filan.
Evet.
Bu tam, yarım, çeyrek zannediyorum o şey, 24 ayar.
Yani yok, tam aslında öyle değil hocam bildiğim kadarıyla. Şeydeki altındaki 24 ayar mevzusu altın oranı.
Tamam. Yani
içerisindeki altın oranı olması işte gerekiyor.
Şey tam altında, yani veya külçe altında öyle oluyor zannediyorum.
Evet evet, daha ağırlığı da zaten diğer altına nazaran fazla olduğundan ötürü fiyat olarak.
Yani onun değeri. Mesela diyelim, evet, ki 22 ayar altının gram fiyatı 10 lira.
Evet.
Ama 24 ayarınki 12 liraysa.
Tabii, evet.
O zaman 12 lirayı esas alacak. Eldeki ticaret malının zekata tabi olup olmaması açısından. Ama öyle değil de elinde altın var. Fiziki altın var. O altının zekatını verirken neye dikkat edecek? Şimdi burada alimler şunu kabul etmişler. Bir şeyin, maddenin, yani altınla ilgili bir maddenin yarıdan fazlası altınsa onun tamamını altın saymışlar. Hmm. Mesela şimdi 24 ayarı tam altın sayarsak bunun yarısı 12 ayar. Bilmiyorum öyle bir şey var mı ama 14 ayar var.
Evet.
12 ayardan yukarı ise o şeyin içerisindeki o altın elimizdeki o madde 12 ayardan fazla ise onun tamamı altın gibi kabul ediliyor. Ama daha düşükse o zaman tamamı altın gibi değil de o metalin içerisindeki altın miktarı esas alınıyor.
Hmm.
Mesela şöyle diyelim. 8 ayar altın var.
Evet.
8 ayar. Ha, kaç gram bu? Diyelim 40 gram.
Evet.
8 ayar ne oluyor? Tam altının 3'te 1'i oluyor.
Hı.
3'te 1'i. 40 gramın 3'te 1'i ne kadarsa o altın oluyor. 3'te 2'si altın sayılmıyor.
Hı.
Ama 14 ayarsa 14 ayarda veya ne bileyim 18 ayarsa şimdi orada o altından başka maddeler de var içerisinde. Ama altı daha fazla. Hmm. Onun tamamı altın gibi değerlendiriliyor. Kendisinin nisaba ulaşması açısından. Peki zekatını verirken ne yapacağız? Elimizde hangi ayar altın varsa o ayarın zekatını. Mesela birkaç çeşit altın var elinde.
Evet.
24 ayar var, 22 ayar var, 18 ayar var.
Evet.
Ha, 24 ayarın 40'ta biri ne kadarsa 24 ayarın ağırlığı.
Değeri neyse 40'ta biri.
40'ta biri. Veya ne bileyim 22 ayar ne kadar varsa onun 40'ta biri. 18 ayar ne kadar varsa onun 40'ta biri.
Onların toplamıyla
zekatını verecek ama nisaba ulaşma bakımından mesela diyelim ki 81 gram diyelim.
Evet.
40 gram 24 ayar var. 20 gram 22 ayar var. Efendim geriye ne kaldı? 21 gram da şey var. 18 ayar var. Ha, nisaba ulaştı.
Hı
hı. Bak orada ne oldu? Bir kısmı 24, bir kısmı 18. Tamamı 18 ayar elindeki.
Evet.
81 gram oldu o zekata şey.
Zekata tabi mi?
Tabi. Çünkü onun tamamı altın sayılıyor.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?
Şimdi bu biraz örfi bir mesele.
Evet.
Yani.
Kültürel bir mevzu.
Yani biraz kültürel örfi. O yüzden de bu konuda net şer'i bir hüküm yok. Bizim kaynaklarımızda mal bölüşümü nasıl olur? Yani bir evlilik bittiği zaman mal bölüşümü nasıl olurun cevabında kadınla ilgili kadına ait olan yani kadının kullanacağı mallar kadına erkeğin kullanacağı mallar erkeğe denir. Ve bir de şu vardır bizim kültürümüzde ve dini şeyimizde de öyledir anlayışımızda da evin reisi erkektir.
Eyvah.
Dolayısıyla ailenin reisi erkektir. Ailenin mevcut elindeki mallar eğer kadın kendisi almamışsa, kadın kendisi kendi parasıyla almamışsa veya kendisi baba evinden getirmediyse eşya ve eşyaları erkeğe aittir.
Bu örfi bir
şey böyledir yani bizim fıkhımızda hüküm
evet,
budur.
Fıkhım.
Niye? Çünkü o ailenin reisidir o mallar. Ama demin dediğim gibi hanım kendi parasıyla almışsa veya kendi baba evinden getirmişse veya babası vefat etmiş miras kalmışsa bunlar kadına aittir elbette.
Evet.
Dolayısıyla ayrılık halinde de bunları kadın alır. Peki düğündeki takılan hediyeler bu bazı yerlerde bu düğündeki takılan hediye borç verme gibi
çoğu yerde oluyor aslında hocam.
Bazı yerlerde hediye oluyor. Bizde hediye bizim memleketimizde yani diyelim ki ben senin düğünde sana altın taktım. Sen de benim düğünümde bana takmak zorunda değilsin. Ve bana altın takmadığından dolayı da seni şikayet etmem.
Bizde tam tersi mesela hocam. Deftere işliyorlar direkt.
Ha.
Ne kadar altın ya, vermiş? Şimdi, Mehmet şu kadar altın
vermiş. O zaman örfe göre değişir.
Evet.
Şöyle mesela tabi bunlar hep farklı yeni görüşler olduğu için şey yapılabilir. Yani bunlar tenkit de edilebilir. Öyle değil, şöyle olması lazım denilebilir.
Evet.
Ama biz şöyle diyoruz daha çok. Düğünde kadına takılanlar kadının, erkeğe takılanlar erkeğin. Bu görüş var. Bir de erkeğin ailesinin taktıkları erkeğin, diğer misafirlerin veya şeyin,
kadın ailesinin taktıkları
kadının şeklinde de görüşler var. Bir de şey var. Senin dediğin gibi, eğer sen bana taktın, ben de sana takmam gerekir diyorsa, o zaman bu borçtur. Bu borcu kim ödeyecekse ona kalır o. Evet. Yalnız galiba bizim bu mer'i mevcut kanunda da bu yer almış bu şey.
Bu geri takma mevzusu mu?
Yani o düğünlerdeki takılar kime aittir diye. Zannediyorum o mer'i kanun veya Yargıtay istatlarında mı ne? Geline ait olduğu söyleniyor.
Evet hocam. Bir kişi koç kurban etmeyi adıyor. Mutlaka koç mu kesmeli yoksa bir büyükbaş hayvana ortak olabilir mi?
Şimdi asıl olan şey neyi adadıysa onu yapmasıdır. Ama bu mümkün olmayabilir.
Evet.
Bu mümkün olmadığı takdirde daha kolayına geliyorsa, bu madem ki normal kurban bayramında kestiğimiz kurbanlarda, vacip kurbanlarda büyükbaş hayvana 1/7 olarak kişi ortak olabiliyorsa, bu ada kurbanında da olabilir. Ama asıl olan demin söylediğim gibi neyi adamışsa onu kesmesidir. Bunlar uygulanmış yani peygamberimiz döneminde, ashab döneminde tek tek de kestikleri olmuş kurbanı. Bir deveye veya bir sığıra 7 ortak olarak da kestikleri olmuş. Burada da olur ama asıl olan mümkünse neyi adadıysa onu kesmesi.
Onu kesmesi daha doğrudur. Hocam bir kişi içinden yemin etse veya bir şey adasa, bu durumda yemin ve adak hükümleri oluşur mu?
Şimdi dinimiz akıldan geçen şeylerle bizi sorumlu tutmuyor. Ne zaman? Telaffuz etmedikçe, konuşmadıkça veya yapmadıkça.
Evet.
O bizden şey olmuyor. Mesela insanlar aklına çok farklı şeyler geliyor. Birçok şeyden şüphe ediyor. Ve o şüphe aklını kemiriyor belki. Ama onu dışa vurmuyor. Fakat inkar da etmiyor. Bundan dolayı bu adam şey değil, sorumlu değil. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor Peygamber Efendimiz zamanında. Sahabilerden birisi geliyor diyor ki ya Resulallah, bazen bizim aklımıza öyle şeyler geliyor ki onu dillendirmek istemiyoruz.
Utanıyoruz onu dillendirmek.
O da Peygamberimiz de buyuruyor ki bu zalike muhul iman. Yani siz onu düşünebilirsiniz. Bu imanın özüdür. Muh, ilik demek. İliğidir. Yani konuşmadıkça, aklından geçince, ondan dolayı sorumlu olmaz insan. Dolayısıyla diliyle telaffuz etmeden kafasından bir adak adamış olsa veya yemin etmiş olsa bu bağlayıcı değildir.
Bağlayıcı değildir. Eyvallah hocam. Yemin kefareti nasıl yerine getirilir hocam?
Şimdi biraz önce bir soruya cevap verirken temas etmiştik ona.
Evet, biraz daha detaylandıralım.
Biraz daha detaylandıralım. Bir kimse bir defa önce şunu söyleyelim. Eğer meşru olan bir şeyi yapmak için yemin etmişse onu yapmalıdır. Farz veya vacip türünden olan bir şeyi yapmak üzere yemin etmişse yapmalıdır. Yeminini bozmamalıdır.
Evet.
Yani demek ki mübah olan bir fiili, farz veya vacip olan bir fiili, sünnet olan bir fiili yapmaya için yemin etmişse, bu yeminini yerine getirmelidir. Özellikle farzda ve vacipte. Adam Ramazan'da oruç tutacağına yemin ediyor. O yeminini yerine getirmelidir. Efendim sabah namazına kalkacağına yemin ediyor. Kalkıp namazı kılmalıdır. Asıl budur. Bir de bunu terk etme vardır. Farzı terk etmeye yemin etme.
Sabahımızdan kalkmayacağım.
Allah korusun. Ramazan'da oruç tutmayacağım diye yemin ediyor.
Bu şirk değil midir?
Bu eğer inanç şeyse bu yeminini bozacaktır. Yani orucunu tutacaktır. Kefaret ödeyecektir. Veya haram olan bir fiili yapmak üzere yemin ediyor. Bazı cahillikler oluyor.
Evet, evet.
Senin düğününde diyor işte şunu yapacağım diyor mesela. Haram olan bir fiil. Onu yapmaması lazım. Kefaret ödemesi lazım. Veyahut da mübah olan bir fiil. Yapmaya yemin etti. İşte şu yemeği yemeyeceğim dedi. Mübah durunu yiyip yememek. Yedi. Yeminini bozdu. Kefaret gerekir. Önce bunu bir tespit edelim. Peki kefaret nasıl ödenir? Kur'an-ı Kerim'de bu üç kademeli olarak anlatılır. Bir, köle azat etmek. Ama bizim zamanımızda
köle yok.
Köle yok. Onu koyduk kenara.
Evet.
Onun yerine ikinci sırada 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak veya 10 fakirle elbise giydirmek. İkinci sırada bu var.
Evet.
Eğer buna da gücü yetmiyorsa 3 gün peşi peşine oruç tutar. Ama burada bak keyfi değildir. İsterse onu yapar, isterse bunu yapar değil. Öncelikli olarak fakir doyurması veya giydirmesi lazım. Ona gücü yetmezse o takdirde
oruç tutması lazım.
Oruç tutması lazım.
Bunun şeyi nasıldır hocam? Bunun seviyesi yani kimler on fakiri doyurabilir? Yani çok mu zengin olması gerekiyor?
Ya şimdi en azından mesela zekat alamayacak kadar veya zekat verecek kadar, fitre verecek kadar zengin olması.
Maddi durumda olması gerekiyor. Evet. Hocam, süt akrabalığı ile alakalı sanırım birkaç soru var. Bir kimsenin süt annesine karşı ne gibi bir görevi vardır? Bu da son sorumuz olsun.
Şimdi süt annesine karşı bir öz anneye, öz akrabaya karşı olan görevler gibi görevi yok. Ya mesela insan kendi annesine karşı görevi nedir? İşte onun nafakasını temin etmektir ihtiyaç halinde. Onun dışında işte saygı göstermek vesaire.
Evet.
Şimdi süt annesine nafaka yok. Yani bir adam süt annesine fakirse bile onun nafakasını vermek zorunda değil. Ama annesinin öyle değil. Annesinin nafakasını vermek zorunda.
Evet.
Peki süt annesine ahlaki olarak, insani olarak saygı gösterir. Çünkü o kadın onun o vücutun gelişmesinde, bürümesinde şey olmuştur.
Evet.
Katkısı olmuştur. Ona o saygıyı göstermeli. Peygamber Efendimiz süt kız kardeşine göstermiştir mesela.
Evet.
O cübbesini çıkarıp onu altına sermiş, onun üzerine oturtmuştur.
Evet.
Ama maddi bir görevi yoktur.
Maddi bir görevi yoktur.
Yani ahlaki olarak saygısını gösterir.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim.